Ayrım 16. Kamp Ateşi Başında Kızılderili Efsaneleri ve Masalları. Richard Erdoğuz, Alfonso Ortiz. Sayfa 215. Aptal Kızlar, Ojibwe Bey. Çok uzun zamanlar önce dünyada bazı insanlar kayın ağacından kulübelerde yaşarlarmış. Hep kulübenin dışında açıkta uyuyan aptal iki kız kardeş varmış. Sırf kendilerini düşünen iki kız bunu yalnız aptallıklarından değil, erkeklere olan düşkünlüklerinden yaparlarmış. İşte bu yüzden dışarıda yatar, kıkırdar dururlarmış. Kızlardan biri diğerine, ''Şu yıldızlara bak, şu biri kırmızı, diğeri beyaz olan iki yıldıza.'' demiş. ''Bir yıldıza yatmak isterdim doğrusu. Onlar sıkı olmalılar, gerçekten iyi sevişenlerden.'' demiş diğeri. ''Bence de öyle. Battaniyemin altında bir yıldız benimle beraber yatsın isterdim ben de.'' demiş arkadaşı. ''Ben kırmızı yıldızı alırdım yatağıma. Beyaz da sana kalsın.'' Arkadaşı fark etmez demiş ve kalkıp yatmışlar. Uyandıklarında kendilerini yukarı dünyada yıldızlar diyarında bulmuşlar. Yıldızlar erkekmiş ve kızlara seslenerek ''Bizimle yatmak istediniz ha? Tamam, işte biz buradayız, hadi yatalım.'' demişler. Öyle de yapmışlar. Kızıl yıldızı seçmiş olan kız, onun son derece enerjik bir erkek olduğunu fark etmiş. Bütün gece onunla oluyormuş. Kız aradığını bulmuş onda ama diğeri hiç de öyle değilmiş. Çünkü beyaz yıldız son derece yaşlı biriymiş. Ak saçlarıyla pek başarılı değilmiş. Kız arkadaşına bir süre için kocalarımızı takas edelim ne dersin demiş. Ama kız arkadaşı buna hiç yanaşmamış. Böylece bir müddet seçmiş oldukları yıldızlarla düşüp kalkmışlar. Bir süre sonra kızıl kafalı genç yıldızla evlenmiş olan dert yanmaya başlamış. Bu adam canıma tak dedi yahu. Bu kadarı da fazla canım. Bu iş devamlı yapılmaz ki. Artık dayanamıyorum demiş. Diğeri ''Bu benim yıldız sevgilim o kadar yaşlı ki hiçbir icraatı yok henüz.'' demiş. Ve orada bir epey oyalandıktan sonra ikisi birden yıldızlarla birlikte olmanın hiç de sandıkları kadar keyif verici olmadığını düşünmeye başlamışlar. Onların bütün yaptıkları yıldız yemekleri yiyerek kızlarla yatmak ve parıldamakmış. Ne oyun oynar ne de ava çıkarlarmış. Kızlar sıkılmışlar ve evlerini özler olmuşlar. Kış geldiğinde biri diğerine ''Aşağıda memlekette insanlar kıza kayıyor olmalılar.'' demiş. Ah şimdi orada olmayı ne kadar istedim. Koca karı hep gökyüzündeki deliğin üzerinde otururmuş. Bir keresinde bu aptal kızlar geçerken bir parça kenara kaçılarak kızların delikten aşağıya bakmalarına izin vermiş. Köylerini ve kızak kaymakta olan insanları görmüşler. Delikten yukarı gelen şen şakrak sesleri duyunca üzüntüden kendilerinden geçmişler. Oraya nasıl döneriz ki diye sormuşlar. Koca karı onlara türlü çeşitli otlar vererek ''Bunları bükerek uzun bir ip haline getirin, geldiğiniz yere dönmenin tek yolu bu.'' demiş. Kızlar uzun günler boyu otları bükerek ip yapmışlar. O kadar uzun bir ip yapmak gerekiyormuş ki artık yorulmuşlar. Aptal oldukları kadar tembellermiş ve ''Eh bu ipin uzunluğu yeter artık, daha fazla uğraşmaya ne gerek var?'' demişler. Yıldız kocalarına giderek ''Kısa bir süre için aşağıdaki dostlarımızı ziyarete gitmek istiyoruz. Sonra bizi tekrar yukarı çekebilirsiniz.'' demişler. Tabii bu konuda pek ciddi değillerdi. İnsanlarla yatağa girmenin bu işi yıldızlarla yapmaktan pek farkı olmadığını fark etmişlerdi. Artık Ojibwe erkeklerini arzuluyorlardı, o derece aptal ve vefasızdılar. Yıldızları şu iplerin ucundan tutun da aşağıya inmemize yardım edin demişler. Ama ipler üşengeçliklerinin bir sonucu olarak pek kısaymış. İpler hemen hemen aşağıya kadar inmelerine yettilerse de çok uzun bir ağacın, dünyanın en uzun ağacının tepesine ulaşacak kadar aşağı inmelerine yetmiş ancak. Bu ağacın en tepesinde terk edilmiş bir kartal yuvası varmış ve işlerinden en aptal ikisi buraya yapışıvermişler. Aman, şimdi ne yapacağız? Aşağıya nasıl ineceğiz? Aşağıdan geçmekte olan bir ayı çarpmış gözlerine. Hişt, ayı kardeş, sanıyorum gece beraber yatacak bir kadın arıyor olmalısın. Eğer sağ salim aşağıya inmemize yardımcı olursan bunu bizimle yapabilirsin. Ayı kızların pek güzel olduklarını fark etmesine karşılık, bunların aynı zamanda çok aptal ve şımarık oldukları da gözden kaçmamış. Onlarla hiç ilgilenmemiş. Bir ağacı pek kolaylıkla çıkabileceği gerçeğine rağmen bunu yapamayacakmış gibi davranmış. Ayı arkasına bile bakmadan uzaklaşıp gözden kaybolmuş. Bundan sonra ağacın altına bir bizon gelmiş. Kızlar, ''Hey güçlü kişi!'' diye bağırmışlar. ''Bizi buradan indirsene, bunu yaparsan bizimle yatabilirsin.'' Bizon kızların güzelliği karşısında aptal olup olmadıklarını hiç aldırmamış. Ağaca tırmanmaya çalışmış ama bunu ne kadar uzun süre denediyse de başarılı olamamış. En sonunda pes edip kızlara ''Bu iş için toynaklarım hiç uygun değil. pençeleri olan birini bulun siz, diyerek oradan uzaklaşmış. Oradan geçen üçüncü kişi Old Man Coyote imiş. Kızlar aşağıya seslenerek, şşt arkadaş demişler, koynuna girebileceğin güzel mi güzel kızlara ne dersin ha? Bizi buradan indirdiğin takdirde bu işten bile değil. Old Man Coyote, tabii isterdim diye bağırmış ama benim genç mi genç ve kıskanç bir karım var. Ortalıklarda kızlarla pink attığım takdirde dünyayı bana dar eder. O da uzaklaşıp gitmiş. Dördüncü kişi, hiçbir kızın yatağa girmeye bile dayanamayacağı kadar çirkin biri olan Wolverine. Kutup porsuğu imiş. İki kız, şşt yakışıklı diye seslenmişler. Sen gerçekten pek yakışıklı birisin. Bizi buradan indir de bizimle olmanın keyfini çıkart. Bunu bir daha söylemek zorunda kalmamışlar. Porsuğun güçlü pençeleriyle en yüksek ağaçlara bile tırmanması işten bile değilmiş. İlk kızı aşağıya atmış ve hiç vakit kaybetmeden ona sahip olmuş. Pek güçlü ve doğmak bilmez haliyle karşı konulası biri değilmiş. Sonra aynı şeyi diğer kıza da yapmış. Hayatında bu kadar zevk aldığı bir gün olmamışmış. Ama kızlara sorarsanız, porsuk o güne kadar gördükleri içinde en çirkin olduğundan onlar bu işten hiç zevk almamışlar. Kızlardan biri diğerine, kardeş demiş. Sanırım yaptığımız iş iş değil bizim. Eve vardığımda bir daha asla yolun dışında bir yerde uyumayacağım. Bir diğer kız, ne kadar haklısın demiş. Bu adam gerçekten pek çirkin ve o kadar kaba ki kalbim paramparça. Bir daha asla geceyi dışarıda geçirmem, asla. Ama bir sorunları varmış. Çünkü onlarla seviştikten sonra porsuk karınlarını doyurup binbir katı kulli yaparak onları kartal yuvasına geri götürüyormuş. Onları asla yitirmek niyetinde değilmiş. Hasbam elde ettiği şeyin değerini iyi bilirmiş. Bir gün porsuk avlanmaya gittiğinde bu dertli kızlar kaldıkları yuvadan bir de ne görsünler. Porsuk'un bir hanımı yok muymuş? Porsuk bayan henüz bay porsukla karşılaşmamış ve o kadar çirkin, gerçekten o kadar çirkinmiş ki hiçbir erkek onunla olmak istemezmiş. İki kız, hey aşağıdaki güzel bayan diye seslenmişler. Buraya yukarı bak Yosma. Eğer bizi buradan indirip de yuvaya yerleşecek olursan, sana beraber yatağa girebileceğin yakışıklı bir genç bulacağımıza söz veriyoruz. O aşk yapmak için hep yukarı, buraya çıkıyor ama bizler insanız ve kendi kabilemize geri dönmek istiyoruz. Ama o çok nazik biri olduğundan onu hayal kırıklığına uğratmak istemiyoruz. O beraber yatacağı güzel bir hanımı çoktan hak etti. Bayan Porsuk, tamamen haklısınız demiş ve de son derece cömertsiniz. Yakışıklı bir erkeğe gerçekten pek ihtiyacım vardı. Bayan Porsuk, kızları salimen aşağıya indirince, kızlar arkalarına bile bakmadan, ellerinden geldiği kadar çabuk oradan uzaklaşmışlar. Hayatlarında hiç o kadar hızlı koşmamışlarmış. Gece olduğunda erkek porsuk çıka gelmiş ve ağaca tırmanarak bayan porsuğu aşağıya indirmiş. Etekleri öylesine zil çalıyormuş ki kartal yuvasında sadece bir bayan olduğunu farkına bile varamamış. Şafak sökene kadar onunla sevişmiş ve sabah olduğunda bayan porsuk bana anlattıkları kadar yakışıklı değilmişsin demiş. Bay porsuk aldatıldığının farkına varmış kıza sen de pek öyle bir matah biri değilsin biliyor musun demiş. Kız bırakalım bunları demiş. Gerçekle yüzleş. İkimiz de son derece çirkin şeyleriz. Bizi başkaları istemeyeceğine göre birlikte kalalım. Erkek porsuk sanırım haklısın demiş ve böylece bir daha hiç ayrılmamışlar. Her çirkinin bir taliplisi varmış pekala. İki kız porsuğa oynadıkları bu oyundan sonra akıllanmışlar ve aptallıklarına son vermişler. 1974 yılında New York'ta David Redbird tarafından anlatılıp Richard Erdos tarafından kaleme alınmış. Ay kız kardeşi güneşe tecavüz eder. Inuit. Bu dehşet dolu hikaye bize dişi güneşle erkek ay arasında geçen fırtınalı bir ilişkiyi anlatmaktadır. Çok eski günlerde henüz her şeyin başlangıcında bir erkek kardeş kız kardeşiyle dans evi olan bir köyde birlikte yaşarlarmış. Gece olduğunda ortalık pop balığı yağı yanan taş lambalarla aydınlatılırmış ve kız kardeş dans edip şarkılar söylemeye başladığında kuvvetli bir rüzgar bütün lambaları söndürmüş. Ortalık karanlıktayken adamın biri onunla çiftleşmiş. Kız ona karşı koymuş ama adam pek güçlüymüş ve karanlıkta kim olduğunu görmek olanaksızmış. Tekrar gelebileceğini düşünerek oraya bir daha geri dönmeden önce avuç işlerini kara ise bulamış. Gene çok şiddetli bir rüzgar lambaları söndürmüş. Adam gene onu sırt üstü yatırarak ona sahip olmuş. Ama kız bu sefer onun sırtını isle siyaha boyamış. Lambalar tekrar yakıldığında kız arkası ise bulanmış olanı aramış ve bunun kardeşi olduğunu görünce öfkeden küplere binmiş. Böyle bir şey olamaz. İşitilmiş şey değil bu diye bağırmış. Kız o kadar öfkeliymiş ki bıçağını çekerek iki göğsünü birden kökünden kesmiş. Onları kardeşinin yüzüne fırlatarak benden hoşlandığına göre, bedenimden hoşlandığına göre al ye onları diye bağırmış. Kız ışıl ışıl yanmakta olan bir meşale alarak gözleri dehşetle yuvalarından uğramış, çılgın bir halde dans evinden dışarı fırlayarak karanlıkta kaybolmuş. Erkek kardeşi de başka bir meşale kaparak arkasından seyretmiş ama tökezleyerek karların içine yuvarlanmış. Karlar alevleri söndürünce elinde soluk bir şekilde közü ışıldamakta olan bir meşale kala kalmış. Derken kuvvetli bir fırtına iki kardeşi kaldırıp göğe fırlatmış. Kız güneşe, oğlan da aya dönüşmüş. Kız elinden geldiği kadar ondan uzak durmaya çalışırmış. Ay ışıldadığında saklanır, battığında ise ortaya çıkarmış. Eğer erkek kardeş elindeki meşaleyi kara düşürmemiş olsaymış, güneş kadar parlak olacakmış. 19. yüzyıldan kalma kaynaklara dayanarak anlatılmıştır. Güneş Viho'ya dersini verir. Chayen. Güneşin bozkırı ateşe vererek av hayvanlarını avcının ok ve yayına doğru sürebilecek inanılmaz bir işçilikle örülmüş harika tozlukları varmış. Viho, kurnaz üç kağıtçı onlara bayılırmış ve güneşin dalgınlığına gelen bir gün gittiği ziyaret sırasında onları yürüterek ortadan kaybolmuş. Kıkırdayarak gülerken Viho kendi kendine artık inanılmaz mucizeler yaratarak dünyanın en büyük avcısı olabilirim demiş. Kaçarken hızlı ve epey yol koşmuş olmaktan dolayı akşama doğru yorgun düşmüş. Güneş artık bana yetişemez demiş kararlılıkla. Büyülü tozlukları dürerek başının altına yastık yapıp derin bir uykuya dalmış. İyi bir uyku çekmiş kendine ama sabah uyandığında kendini gene güneşin çadırında bulmuş. Viho o kadar salaktır ki dünyanın güneşin malikanesi içinde olduğunu farkında değildir. Ama her ne kadar o kadar hızlı ve bir epey koştuktan sonra kendini orada bulmaktan son derece şaşırmış da olsa erkekliği halel getirmeye pek niyeti yokmuş. Güneş gülümseyerek tozluklarımın sende ne işi var diye sormuş. Viho salak da olsa pek laf altında kalmazmış. Rahat uyumak için onları başımın altına yastık diye koymuştum yalnızca demiş. Senin hoş göreceğini düşünmüştüm. Güneş fark etmez canım demiş. O kadar istiyorsan onları yastık diye başının altına koyabilirsin. Güneş Viho'nun her zaman olduğu gibi kıtır attığının ve onları yine çalmaya çalışacağının pekala farkındaymış. Ama sadece eh artık günlük turuma başlamalıyım demekle yetinmiş. Viho dönmek için acele etme demiş. Ben evine göz kulak olurum. Güneş gözden kaybolur kaybolmaz Viho tozlukları kaptığı gibi tekrar koşmaya başlamış. Ama bu sefer iki kat daha hızlı koşmuş ve iki kat daha uzağa kaçmış. Gene yatıp uyumuş ve uyandığında kendini gene güneşin çadırında bulmuş. Güneş kahkahayı patlatmış ve Viho'ya tozluklarım o kadar hoşuna gittiyse sen de kalabilir demiş. Diyelim ki ben bir armağan şöleni verdim ve onları sana hediye ettim. Viho keyifle kendinden geçmiş. Dostum Güneş, hiçbir zaman bu harika tozlukları çalmak niyetinde değildim. Sen beni iyi bilirsin. İşim gücüm şaka yapmaktır. Sadece eğleniyordum işte. Artık onları bana kendi isteğini verdiğine göre başımın üstünde yerleri var. Viho, Güneş'in malikanesinden çıkmayı bekleyemeden tozlukları ayağına geçirmiş. Onları giydikten sonra bozkırı ateşe vererek biz onları kendi tarafına çekmeye çalışmış. Ama Viho, Güneş'in gücüne sahip değilmiş. Bu kadar büyük bir ateşle başa çıkamamış ve tabanları kavrulmuş. Ayakları su toplamış. Güneş, dostum ne olur gel de bana yardım et diye bağırmış. Zavallı dostuna yardım et. Neredesin Güneş? Gel de şu ateşi söndürüver. Ama Güneş duymazlıktan gelmiş ve çok geçmeden Viho'nun tozlukları da tutuşmuş. Acıyla çığlıklar atarak kendini en yakın ırmağa atmış. Ama artık çok geçmiş. Tozluklar perişan olmuş ve Viho'nun bacakları yara içinde kalmış. Viho Güneş'e kendi için yeni tozluklar yapsın diye yalvardığında Güneş, ben bile bir kereden fazla büyülü tozluklar yapamam. Kusura bakma dostum, ileride daha dikkatli ol, emin, demiş. Aslında Güneş için yeni tozluklar yapıvermek işten bile değilmiş ama o zaman Viho dersini nasıl alacakmış ki? Montana, Burney'de Strange Owl tarafından anlatılmış ve Richard Erdos tarafından kaleme alınmıştır. Viho üç kağıtçıların prototipidir ve bu at bugün beyaz adam anlamında kullanılmaktadır. Bu hikayenin Blackfoot versiyonunda güneş kirpi derisinden yapılma tozluklarını çalan yaşlı adama aynı cezayı vermektedir. The Strange Owl, garip buhu kuşu ailesi, Bernie, Montana'daki Lame Deer Kızılderili yerleşim merkezinde ve diğer bazı Western kabilelerinde yaşamakta olan ananevi bir Cheyenne ailesidir. Bu ailenin fertlerinden birçoğu şahane boncuklar yapmakta ve Kızılderili işlemeleriyle ünlüdürler. Küçük erkek kardeş güneşi tuzağa düşürür. Winnebago. İlk zamanlarda yeryüzü henüz gençken insanların efendisi hayvanlarmış. İnsanlardan daha güçlüymişler. Onları avlıyor, öldürüyor ve yiyorlarmış. Sonunda gizli bir yerde saklanan bir kız ve onun küçük erkek kardeşi dışında bütün insanları öldürmüşler. Erkek kardeş yeni doğmuş bir bebek kadar ufacıkmış ama kız normal boydaymış. Ondan çok iri olduğundan ev işlerini o yapar, kardeşine bakarmış. Bir kış günü kız dışarı çıkıp ormanda yiyecek aramak zorunda kalmış. Küçük kardeş oyalansın diye ona ok ve yay vermiş. Ona İspinoz kuşu gelene kadar saklandığın yerden sakın çıkma demiş. O gelip şu koca viran ağaçta kuşçuk arayana kadar bekle. Sonra oklarından biriyle onu öldür. Kız çıkıp gittikten sonra İspinoz çıkıgelmiş ama küçük kardeşin attığı oklar boşa gitmiş. Kız eve döndüğünde boş ver, yarın gene denersin demiş. Ertesi gün kız tekrar ormana gitmiş. Kuş bir kez daha çıkıgelmiş ama bu sefer oğlanın attığı ok hedefini şaşmamış ve kuş oracıkta ölmüş. Akşam kız eve döndüğünde gururla ona avını göstermiş. Ablacığım, ispinozu yüzüp derisini gererek kurutmanı istiyorum demiş. Daha çok kuş vuracağım ve yeteri kadar derimiz olduğunda bana kuş tüyünden bir gocuk yaparsın değil mi? Kız, peki kuşun etini ne yapacağız diye sormuş. O zaman insanlar avlanmadıklarından yalnız yemiş ve yeşillik yerlermiş. Asıl onları avlayan hayvanlarmış. Aklı boyundan fazla olan küçük kardeş, ondan çorba pişir demiş. 10 gün boyunca her gün bir ispinoz avlamış ve sonunda ablası ona kuş tüyünden bir gocuk yapmış. Bir gün, ablacığım bu dünyada bizden başka kimse yok mu diye sormuş. Bir tek biz mi varız? Kız, başkaları da olabilir demiş ama çıkıp onları aramaya cesaret edemeyiz. Korkunç canavarlar bizi avlayıp öldürebilirler. Ama küçük kardeş meraktan patlıyormuş. Bu yüzden ablası yiyecek aramaya çıktığı bir gün dışarı çıkıp başka insanlar aramaya koyulmuş. Epey bir zaman gezinmesine rağmen ne bir insana ne de bir hayvana rastlamış. O kadar yorgun düşmüş ki güneşin karları erittiği bir yere kıvrılıp uykuya dalmış. O uykudayken güneş yükselmiş ve acımasız ışınlarını küçük kardeşin üzerine yollamış. Oğlan uyandığında kuş tüyünden gocuğunun kavrularak daraldığını, bu yüzden kılını bile kıpırdatamadığını fark etmiş. Kurtulmak için onu yırtıp parçalamak zorunda kalmış. Yumruğunu ona doğru sallayarak, ''Güneş, görürsün sen bak, yükseklerde olduğuna güvenip sana ulaşamayacağımı sanma, duyuyor musun beni?'' diye bağırmış. Hiddetle ve üzgün bir şekilde küçük kardeş eve dönmüş. Ablasına güneşin gocuğunu nasıl harap ettiğini anlatırken, iki gözlü iki çeşme ağlamış. Sağ tarafına doğru yatarak, bir hafta boyunca ne yemiş ne de içmiş. Orucunu sürdürerek bu defa sol tarafına yatmış. Bir 10 gün daha. 20 gün sonra kalktığında ablasından güneşi avlamak üzere bir tuzak kurmasını istemiş. Kızın elinde yalnızca kurutulmuş geyik derisinden kısacık bir ip varmış ve onunla bir kement yapmış. Oğlan ama bununla güneşi yakalayamam ki demiş. Kız bunun üzerine ona saçlarından bir kement yapmış ama oğlan bu da yeteri kadar uzun ve sağlam değil ama demiş. Kız o zaman gizemli bir şeyden yapmalıyım bu kemendi demiş. Dışarı çıkarak gizemli bir sürü şey toplamış ve onları bükerek sağlam bir ip oluşturmuş. Küçük kardeş onu görür görmez, hah işte bu demiş. İpi ıslatmak için durmadan yalamış ve ip daha da uzayıp sağlamlaşmış. Sonra küçük kardeş gece yarısına kadar beklemiş, zifiri karanlık batanıp dek. Dışarı çıkarak güneşin yükseleceği deliği bulmuş ve deliğin ağzına kemendiyle bir tuzak kurmuş. Güneş beklenen zamanda yükselince tuzağa yakalanmış ve o gün bir türlü gündüz olmamış. Ne ışık ne de sıcaklık kalmış. Hayvanlar insanları avlayıp yiyen reisler olmalarına rağmen pek korkmuşlar. İhtiyarlar meclisini toplamış uzun uzun tartışmışlar. En sonunda işlerindeki en iri ve en korkunç hayvanın gidip güneşi tutan ipi kemirmesi gerektiği kararına varmışlar. Bu o zamanlar şimdiki gibi ufacık değil de bir dağ kadar azametli bir hayvan olan fındık faresiymiş. Öyle de olsa fındık faresi güneşten korkuyormuş. Yapmamı istediğiniz şey pek tehlikeli demiş ama elimden geleni yapacağım. Fındık faresi güneşin doğduğu yere gitmiş ve bir anda kendini tuzağın içinde bulmuş. Kendini kurtarmaya çalıştıkça güneş daha da sıcak bir hale almış. Fındık faresi yaklaştıkça sırtındaki kıllar tütmeye başlamış ve yanıp gitmiş ama o aşağıya eğilerek ipi kemirmeye başlamış. Çiğneye çiğneye en sonunda ısırarak kopartmış ipi. En sonunda serbest kalan güneş derhal yükselerek gene her yeri ışığa boğmuş. Ama o sıcaklık var ya, fındık faresini eriterek bugünkü haline getirmiş. Güneşin parlak ışıkları da gözlerini yarı yarıya kör etmiş. Bunun üzerine adı o günden itibaren Kuk Eb Bin Gıva Kıva, kör kadın olmuş. Güneşi kurtaran her ne kadar cesur fındık faresi de olsa, herkes güneşi tuzağa düşürmüş olan küçük kardeşin bu dünyadaki en akıllı ve kurnaz ve en güçlü kişi olduğunun farkına varmış. O günden sonra insanlar hayvanların efendisi avlanan yerine avlayan olmuş. David Redd tarafından New York'ta anlatılmıştır. Bu hikayenin Kanadalı kabilelerden Metislerin bir versiyonunda güneşin ışıkları dünyaya pek yakın gelmekte, dünyayı yakıp kavurmaktadır. Bu yüzden ilk gerçek erkek çocuk, First Real Boy, onu bir kuyuda tuzağa düğürüp hapsederek dünyayı karanlıklara boğar. İlk gerçek erkek çocuk, ayı da hapsetmeye kalkıp oraya gidince kendisi de aynı tuzağa düşer ve o zamandan beri güneşin olması gereken yerde bir ağaçta asılı durmaktadır. Uyuz kişi gökyüzünü aydınlatır. Toltec. Kuzeyden çok Orta Amerika'ya ait bu 1000 yıl kadar eski hikaye buraya Rio Grande'nin kuzeyinde güneşe tapma hikayelerini ayrı bir tamamlayıcı boyu kazandırması nedeniyle alınmıştır. Nana Utsin bir Toltec Prometüsü. Ateşi çalıp dünyaya getiren Yunanlı tanrı. Dünyaya ışığı getirmek amacıyla kendi canını feda ederken kurban etme ananesini de beraberinde getirmiştir. Bu bazı Kızılderili kültürlerinde ve hatta Kuzey Amerika'da bile özellikle kendini kurban etme ya da kendine eziyet şeklinde görülmektedir güneşe tapma ayinlerinde. Birbiri ardına 5 dünya ve 5 güneş yaratılmış. Bunlar toprak, ateş, hava, su ve kaya güneşleriymiş. İlk dünya yok edilmişmiş çünkü. İnsanları yanlış bir yaşam sürüyorlarmış. Yaban kedileri tarafından yenip bitirilmiş, güneşleri de sönüp gitmişmiş. İkinci güneş, katışıksız küre, bilinçsizliği yüzünden insanların maymunlaştığına tanık olmuş. Bunun ardından ateş güneşi gelmekteymiş. Bu güneşin dünyası, insanların inançsızlığı ve tanrılara kurban verilmemesi yüzünden alevler, depremler ve volkanik patlamalarla yok olup gitmiş. Dördüncü dünya, güneşini de sulara boğan sellerle mahvolup gitmiş. Şimdiki dünyamız olan beşincisinin gün doğumundan önce bütün tanrılar, karanlıkta bir araya gel, beşinci güneşin ve onunla beraber de beşinci dünyanın aydınlatılması konusunda kimin onurlandırılması gerektiğini karar vermek üzere toplanmışlar. Bu tehlikeli bir onurlandırmaymış. Tecis, tek adlı bir tanrı, bunun diğer tanrılar nezdinde kendisine saygınlık sağlayacağını düşünerek bu görevi gönüllü olmuş. Günler süren arınmadan sonra tanrılar bir piramidin tepesinde koca bir ateş yakarak Tecis Tecat'le dünyayı aydınlat bakalım demişler. Tecis Tecat üstünde soyu tükenmiş sinek kuşunun tüylerinden bir elbise ve altın ve turkuvardan oluşan mücevherler olduğu halde nasıl yani diye sormuş. Tanrılar ateşin içine atlayarak ey Tecis Tecat diye karşılık vermişler. Ama Tecis Tecat'ın aklı başından gitmiş korkudan. Yanıp kül olmak hiç işine gelmiyormuş. 4 kere kendini kurban etmek istediyse de sıcak alevler ve korkudan bu işten vazgeçmiş. Derken tanrıların içinde en zavallısı, kaba saba yün örgüler içinde, şekilsiz, çirkin, yara bere içinde Nana Utsin, dünyayı yenilemeyi ve ateşe atılarak güneşi parlatmayı önermiş. Tanrılar daha önce ona nitelik vermezlermiş ama şimdi hep bir ağızdan, ''Hey sen uyuz kişi, güneşi getiren sen ol!'' diye bağırıp çağırmışlar. Nana Utsin bir an bile düşünmeden kendini alevlerin içine atmış ve korkunç bir çatırdama sesiyle kavrularak gökyüzünü çıkarttığı kıvılcımlarla ışığa boğmuş. Göstermiş olduğu yüreksizlikten yerin dibine geçen Tecis Tecal onu yaptığını yaparak aynı şekilde yanıp kül olmuş. Bunun hemen ardından güneş 5. dünyaya ışık saçmak üzere yükselmiş. Bütün bunlar ölümüyle güneşe hayat veren, o hor görülen uyuz kişi Nana Utsin sayesinde olmuş. Kayıp bir Toltec efsanesinin Nahua versiyonundan alınmadır. 16. ayrımın sonu sayfa 229.